Ayrım 18.
Genç kadın tüm vaktini ayrıntılara, dosyalara, kağıtlara ayırdığından, vakfa sağlanacak yardımların ve bu bağlamda iş ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini gözden kaçırmıştı. Patronun ise her yerde bir dostu olduğundan ve onlarla ilişkilerin iyi bir düzeyde tuttuğundan, nerede ne olduğunu bilebiliyor ve yardım istediğinde de bunu kişisel ilişkiler sonucu elde edebiliyordu. Öte yandan bir genç kadının çevresi yok denecek kadar dardı. Bu nedenle de planlama bölümü başkanı olarak başarılı olamayacaktı. Artık genç kadının sorununu bulduğumuza göre yapması gerekenler üzerinde dikkatlerimizi yoğunlaştırabilirdik. Çevresini genişletmeli, bazı kulüplere katılmalı, çeşitli ilgi alanlarından dostlar edinmeli, her toplantı, her telefon görüşmesine bu gözle bakarak fırsatları değerlendirmeliydi. Bu arada da bürodaki işlere ayırdığı zamanı azaltmalı, bu tür işleri yanındakilere dağıtmalı ve diğer alanda başarılı olabilmek için insanlarla ilişkiler için vakit ayırmalıydı. Önceleri bu ona çok zor geldi. İyi tanımadığı birisine yaklaşıp sohbet etmek, telefonu açıp vakıf için yardım istemek nefret ettiği şeylerdi. Ayrıca ilk adımı atmakta ona güç gelen davranışlardandı ama bu tür işlerde çekingenlik prim yapmıyordu. Bir süre sonra alışmaya başladı. Zor olan ilk adımı atmaktı. Aradan 6 ay gibi bir süre geçtikten sonra artık o da patronuna vakfa yardımcı olabilecek kişileri tanıştırmaya, bu dostlar kanalıyla edindiği bilgileri aktarmaya başlamıştı. Nitekim öylesine başarılı oldu ki patronu onu bir kademe terfi ettirdi. İstediğiniz görev için gerekli becerileriniz varsa bunları patronunuza gösterin, kanıtlayın, davranış ve başarılarınızla kanıtlayın. Yükselmek istiyorsanız şu andaki görevinizin bir adım ötesine sıçramanız gerek. Bazı iş stratejileri. 1. Bir adım önde olun. Eğer araştırma bölümünde görevliyseniz, bir süre sonra sadece edindiğiniz bilgileri bir dosyada toplamak yerine araştırma raporunu da siz yazın. Bakalım ne olacak. 2. Boşlukları doldurmaya hazır olun. Birisi hastalandı, işten çıkarıldı veya terfi ettirildiyse onun işlerini üstlenebilirsiniz. Hele de bu tür yardımlar firmadakileri zor durumdan kurtaracaksa mutlaka yapın. Hem size yeni bir işte kendinizi deneme fırsatı verecek hem de patronların dikkatini çekeceksiniz. 3. Fırsatları değerlendirin. Bir işin yapılması gerekiyorsa hemen yapın. Örneğin patronunuz o sabah işe geç mi geldi? Her şeyi olduğu gibi bırakıp onun gelmesini beklemeyin. Bilginiz dahilinde yapılacakları yapın, mektupları ayırın, dosyalamayı yapın, gerekli telefonları ederek aradan çıkarın ki geciken patronunuz büroya geldiğinde hoş bir sürprizle karşılaşsın. İnisiyatifi almaktan korkmayın ama bu noktada dikkat etmeniz gereken, bu işleri yaparken hele de terfiniz ona bağlıysa ondan iyi olduğunuzu sergiler davranış içine girmemektir. Bu tür bir tutum geri tepebilir. Öte yandan patronunuzla iyi bir ilişkiniz varsa ona destek olur biçimde çalışıp her işte krediyi kendiniz almaya kalkmazsanız patronunuza yardımcı olduğunuzdan o da size yardımcı olmaya çalışacaktır. Onun yandaşı olduğunuzu hissettirin. Yaptıklarınızdan patronunuzu haberdar edin. Yardımcı olun ve bunu da belirtin. İnisiyatifi alırken de düşünceli olun. Bazı durumlarda ona danışmadan kendi başınıza iş yapmayın. Sadece kendi işinize yarayacak çalışmalara ilgi göstermeyin. Onun işine yarayacak işlerde de aynı istek ve duyarlılığı sergileyin. Omuz omuza çalışma havası yaratın. 4. Duyarlılığınızı geliştirin. Bazı kişiler bir işi yapmak için ille patronlarından adım adım direktif beklerler. Oysa patronun genel direktiflerden yola çıkarak, o söylemeden de bazı ayrıntılara girebilmeniz, hatta inisiyatifinizi kullanmanız size puan kazandıracaktır. Zihninizi esnek tutun. Bu konularda duyarlılığınızı geliştirin. Her şeyin tek tek söylenmesini beklemeyin. 5. Patronunuzun veya diğer çalışanların yapmak istemedikleri bir işi yapmaya hazır olun. Bazen bürodan biri çok işi olduğundan yeni bir projeye ayıracak zamanı olmadığından yakınır. Bazense bu işi hiç sevmediğinden ve yapmak istemediğinden. Bazen de sırf tembellikten o proje masasının üstünde durur da durur. Böyle zamanlarda o projeyi üstlenebilirsiniz. Örneğin patronunuz yakınıyordur. Keşke biraz daha vaktim olsaydı da şu projeyi gerçekleştirebilseydim. Bu tür yakınmaları dikkatle dinleyin. Gerçekten istiyor da vakti yok mu? Proje önemli bir proje mi? Sizin yeteneklerinizi ortaya çıkarabilecek bir proje mi? Eğer bu soruların yanıtı evetse hemen teklifinizi yapın ve işe koyulun. Yalnız projeye çok zaman ayırmadan önce patronunuza danışın. Bir bölümünü tamamladıktan sonra da yaptıklarınızı ona gösterin. Böylelikle hem inisiyatif sahibi olduğunuzu gösterecek hem de projeyi tamamlama veya durdurma kararını patronunuza bırakmış olacaksınız. 6. Çıraklık yapmaktan korkmayın. Çalışmak istediğiniz bölümdeki amirlerden birine gidin, o bölümde en alt düzeyde de olsa görev almak istediğinizi söyleyin. Amacınızı açıklayın ki sizin ne yapmak istediğiniz konusunda yanılgıya düşmesinler. Örneğin, ben bu alanda ilerlemek istiyorum. Sizin tecrübelerinize erişebilmem için yılların geçmesi gerektiğini de biliyorum ama bir yerden başlamam gerek. Eğer bana en alt düzeyde de olsa bir görev verirseniz, ben de sizlerin yanında bir şeyler öğrenmeye başlayabilirim. Konuşmanız açık ve net olsun. Ezile büzüle, özür diler gibi değil. Bu konuşmayla henüz oradakilere hiçbir tehlike oluşturmayacağınızı belirttiniz. Bir başka dikkat edeceğiniz nokta da bölüme gidip dümdüz iş istiyorum şeklinde yapmamaktır teklifinizi. Çalışmaya talip olduğunuz bölüm sizi karar verdiğiniz işleri götürecek, patronunuzun gözünde terfi potansiyeli oluşturacak bir bölüm ve iş olmalı. Gelişmenizi veya terfinizi sağlayacak bir iş olduğundan emin olunca, hangi bölümde, hangi işte çalışmak istediğinizi de açıklayarak teklifinizi yapın. Dümdüz iş istiyorum derseniz sizi sıkıcı bir yere koyabilirler. 7. İlginç ve akılcı buluşlarla yeni işler yaratın. Aslında terfi için en zor olan bir yol bu. Çünkü hem yeni fikirler oluşturmak hem de onları kabul ettirmek oldukça zor. Ama öte yanda gerçekleşmese bile bu çaba sizin yeteneklerinize dikkat çekecektir en azından. Fikirlerinizin kabul edilir olabilmesi için iki önemli nedeni göz önüne alın. Birincisi, yönetimin çok önemli bulduğu sorunlara çözüm getirebilmesi, ikincisi ise bu projenin firmanın bütçesi ve olanakları açısından gerçekçi olması. Ve yine yazılı olan ve olmayan kurallardan bazıları. Genelde gençler ve kadınlar iş yaşamında çekingen oluyorlar ve kendilerine telkin edileni olduğu gibi kabulleniyorlar. Çalıştığınız firmanın verdiği mesaj, senin görevin bunlar, sınırın şuradan şuraya kadar. Sen sadece bizim sana söylediklerimizi yap, iyi çalış. İşte o zaman maaşına yapılan zamlar ödüllendirilecek ve belki terfi ettirileceksin. Oysa bir de dile getirilmeyen mesaj var. Erişmek istediğin yere varmak için mücadele et. Bunun için gerekiyorsa kuralları çiğneyebilirsin. Ama bunu oyunun kuralına göre oyna. Kuralları çiğneyebilmenin yolu önce kuralları iyi bilmekten geçer. Bunu becerebilirsen hem ödüllendirilecek hem de ulaşmak istediğin yere varacaksın. Bu iki zıt mesajın var olmasının nedeni, büyük kuruluşların iki tür çalışana gereksinim duymalarından kaynaklanmaktadır. Orta yönetim kadrosu da denilen, rutin işleri yürüten, yapılması gerekli işleri düzene koyanlar ve şirket kararları alıp liderlik yaparak iş düzeyini yükseltenlerden oluşan iki grup. Piramidin tepesine doğru baktığımızda zirvede, sayıları giderek azalan ikinci grup insanını görüyoruz. Sayılarının az olmasının nedeni, bu kişilerin hem yetenekli hem çalışkan, hem de açıkça dile getirilmeyen mesajı anlayarak oyunu kuralına göre oynama becerisine sahip olmalarından kaynaklanıyor. Burada da yine bir fikir vermek gerekirse, aynı danışmanın başka bir örneğine bakalım ve sekreter olarak bir paketleme firmasında çalışan kadını ele alalım. Bu kadın yetenekli ve hırslıydı. Kısa sürede işleri kavradı ve patronunun sağ kolu haline geldi. Şirket bir başka yere taşınmak zorunda kaldığında tüm taşıma işlerini o kadar başarılı bir biçimde düzenledi ki patronu bu kez artık onun başarılarından rahatsız olmaya başladı ve ona yerini hatırlatmaya karar verdi. Artık ondan sadece sekreterlik görevleri beklediğini belirten bir davranış içine girerek kahve yapmasını, kendi özel mektuplarını daktilo etmesini istemeye başladı. Bu durum genç kadını öfkeden deliye çevirdi. O bunca çabadan sonra kahve pişirmek yerine terfi bekliyordu. Kısa sürede büro sessiz bir savaş alanına dönmüştü. Patron bu tür bir iş istediğinde o suratını asıyor, hırçınlaşıyor, patron da aynı kısır döngüye girdiğinden hiç mi hiç yardımcı olmuyordu. Kendisi bu sorunuyla bana geldiğinde, diyor meslek danışmanı, o patronunu suçlarken ben onun aşama yapma yolunda bazı kuralları çiğnediği kanısına varmıştım. İlk hata. Yapmak istediği işin patronu açısından halen yapmakta olduğu işten daha yararlı olmasına özen göstermeliydi. İkinci hata. Bırakmak istediği işin o olmadığı zaman da sorun çıkarmadan düzgün biçimde yürüyebilmesi için önlem almalıydı. O yükselecek diye patron sıkıntıya girerse bu işin çıkmaz sokağa dönüşeceği açıktı. Bu kadın farkında olmadan kendi çıkarıyla patronunkini karşı karşıya getirmişti. O daha ilginç bir işte çalışmak istiyordu ama öte yandan patronunun da işleri yürütecek bir sekretere ihtiyacı vardı. Eğer patronunuz çabalarınızın sadece kendinize hizmet edeceğini görürse tabii ki önünüzü kesecektir. Sizi takdir edebilir, beğenebilir ama kendisini sıkıntıya sokacak kadar değil. Oysa onun işlerinin düzgün gitmesine özen gösterir ve ona destek olurken bir yandan da kendiniz için bir şeyler yapmak isterseniz buna karşı gelmeyecektir. İşte oyunun kurallarından biri böyle işler. Meslek yaşamında yapmanız gerekenler. Burada pek çok iş adamının önerdikleri genellemeleri göreceğiz. 1. Sadece çalıştığınız iş yeri hakkında değil, o alanda neler olup bittiğini öğrenin. Sorular sorun, okuyun, araştırın. Yabancı basından da kendi alanınızla ilgili diğer ülkelerdeki yenilikleri öğrenin. 2. Bir hata yaptığınızda hatanızı kabullenin. Sakın sakın kabahati başkasının üstüne atmayın. Patronunuz bir yanlışınızı gösterdiğinde hemen savunmaya geçmeyin. 3. İsteklerinizi dile getirin. Terfi mi, maaşınıza zam mı, başka bir iş mi istiyorsunuz? Bunları anlatın. Oturup sizin zihninizi okumalarını beklemeyin. 4. İş yaşamında her zaman nazik olun. Etiket kurallarına özen gösterin. Sizden yüksek mevkide olanlara da, altınızda çalışanlara da aynı nezaketi gösterin. Çalışan kadınların kendilerini saydırmak için erkeksi davranışlara girmelerine hiç gerek yok. 5. Sorunları çözebilmek için düşünün. Çözüm yolları önerin. Yardımcı olun. İşinize gerçekten bağlı olduğunuzu ve sırf para için orada olmadığınızı belirtin. Meslek yaşamında yapmamanız gerekenler. 1. Saldırgan olmayın. Aşırı otoriter havaya girmeyin. Emirler yağdırıp sert olmayın. Kimse böyle birini sevmez, hele de iş yaşamında. 2. Kendinizi fazla ciddiye almayın. Yoksa kısa sürede espri yeteneğinizi yitirirsiniz. Hatalarınıza gülebilin. Sizin de yanlış yapabileceğinizi kabullenin. İddialı olmayın. 3. Ukalalık yapmayın. Patronların tahammül edemedikleri tiplerdir ukalalar. 4. İş yaşamınızda kaderinizi bir kişiye bağlamayın. Sizi yetiştirip size iş öğretmiş olabilir ama bu gelişmenizi engeller biçimde ona yaslanmanıza yol açmamalı. 5. Hayran olduğunuz kişiyi taklit etmeye çalışmayın. Herkesin kendine özgü kişiliği var. Sizin kişiliğiniz yumuşak ve diplomatça bir yaklaşım sergiliyorsa patronunuzun sert ve şakacı üslubunu taklit etmeye çalışmayın. Ya kötü bir taklidi olursunuz onun ya da karikatürü. Siz kendiniz olun. Ve iş hayatı konusunda sürekli araştırın, okuyun, gözleyin. Dünya artık çok küçüldü. Dış yayınları okuyun. Dil bilmiyorsanız ve yükselmek istiyorsanız yabancı dil öğrenip bu yayınları ve iş yaşamı hakkında kitaplar okuyun. Okulunuzun, konsoloslukların kütüphanelerine gidin. Sizin işinize yarayacak yardımcı kitaplar okuyun. Gerek iş alanları hakkında, gerek iş yaşamında başarılı olmanın yolları üzerine yazılmış pek çok yararlı kitap var. Bunları aman canım, bunlar falan ülke için yazılmış, bana yaramaz diyerek bir kenara itmeyin. Az önce de dediğimiz gibi, dünya küçüldü. Yabancı firmalar Türkiye'de iş yerleri açıyor veya bizim şirketlerimiz dışarılarda şubeler açıyorlar. İş hayatında artık tüm dünyada kaba çizgilerle de olsa ortak bir dil konuşuluyor. Ortak davranış ve beklentiler gerçekleşiyor. Bütün bunlardan haberiniz olsun. Sosyal davranışlarda nasıl etiket kuralları varsa, iş yaşamının da kendine göre iş ve etiket kuralları var. Bunları öğrenin. Yurt dışına giderseniz kitapçılara uğramayı ihmal etmeyin ve sizin ilgi alanınızda size yardımcı olacaklardan alın okuyun. Bu bölümü bitirirken kızımın yurt dışında okuyan arkadaşlarından birinin getirdiği bir ders kitabından söz etmek istiyorum. Bu kitapta iş için başka ülkelere giden iş adamlarına uluslararası davranış biçimleri hakkında bilgi veriliyor ki oralarda yanlış bir şey yapmasınlar, pot kırmasınlar, sosyal yaşamda da başarılı olsunlar. Kitapta çeşitli ülkeler, çeşitli kültürler ele alınmış ve o ülkelerdeki adetler ve etiket kurallarının anlatılmasının yanı sıra ne gibi armağanlar verilebilir, ne gibi armağanlar kabul edilebilir tarzında pek çok ayrıntıya da yer verilmiş. Örneğin bu kitabı okuyan bir iş adamı ya da kadını çok önemli bir iş görüşmesinde pot kırarak firmasına zarar vermeyecektir. Bütün bunlar ayrıntılar belki ama dış dünyalara açılan, yabancı şirketlerde çalışmak isteyen gençlerimiz için diplomalarının yanı sıra bu tür ayrıntılarda giderek önem kazanıyor. İş değiştirirken. Bazen büyük hayallerle girdiğimiz iş bizleri düş kırıklığına uğratır. Beklentimiz yükselmek veya bulunduğumuz yerde huzurla çalışmak, iyi iş arkadaşları edinmek, hak ettiğimize inandığımız maaşı almak ve zevkle çalıştığımız işimizde geliştiğimizi, bir şeyler öğrendiğimizi, deneyim kazandığımızı görebilmektir. Hayalimizdeki ideal iş tablosu budur işte. Oysa uygun olmayan iş bu güzel senaryoyu darmadağın edecektir. Duygularınız öfke, sıkıntı, isteksizlik arasında gidip gelmektedir. Hatta bazen iş iyi de olsa öyle bir noktaya gelinir ki artık aşama yapma olanağı yoktur. İşte böyle bir durumda sizi bunalıma itebilir. Bir işte kalınacak zamanı kimse bilemez. Bu işe sizin o işten, patronunuzun da sizden ne derece memnun olduğuna bakar. Ama bazı sinyaller yanıp sönmeye başladıysa, bir takım şeyler pek de yolunda gitmiyor demektir. Ve bu da artık o işi değiştirme zamanının geldiğini gösterir. Terfi edenlere bozuluyorsunuz. Öğle yemeklerini uzattıkça uzatıyorsunuz. Hatta telefon edip hasta olduğunuzu söyleyerek işten kaçıyorsunuz. Tam sizin yapabileceğiniz proje başkasına verildi. Yeni gelenlere sizden yüksek maaş ödüyorlar veya bir rastlantı eserine kadar düşük para karşılığında çalışmakta olduğunuzu anladınız. Kendinizi başka işlerde, başka bürolarda hayal etmeye başladınız. Kısacası öyle bir haldesiniz ki burada olmayayım da nerede olursam olayım der gibisiniz. Mutsuzsunuz. İşte bütün bunlar yeni bir iş arama vaktinin geldiğinin en belirgin göstergeleri. Yeni bir iş aramaya kalkmadan önce durup sakin kafayla ne istediğinize karar verin. Yoksa sırf yeni bir işe geçmiş olmak için yapılmış bir değişiklik sizi daha da mutsuz edebilir. Ne istediğinize karar verdikten sonra tüm çalışma yaşamınızı değiştirecektir. Bir başka çözüm yolu da kendi patronunuza danışmaktır. Aslında bu arzunuzu ilk önce onunla konuşmakla akıllılık etmiş olacaksınız. Ancak işinizi değiştirmek istediğinizi söylerken sakın onu veya birlikte çalıştığınız kişileri suçlamaya kalkmayın. Daha değişik, daha büyük sorumluluklar alabileceğiniz işler istediğinizi belirtin. Samimiyetinize inanan patronunuz belki de size halen çalışmakta olduğunuz firmada yeni bir iş önerecektir. Ya da başka bir yerde iş bulmanızda yardımcı olacaktır. Bu nedenlerle patronunuza arzunuzu bildirmek ve onun yardımını istemek her zaman yararlı. İşi bırakacağınızın farkına varan bir başka patron tipi ise size kızıp sizi sabote edebilir. İyi referans vermeyebilir. Olabildiğince köprüleri yakamadan iş aramaya girişin. Patronunuzun işten ayrılmak isteyenlere karşı olumsuz bir tutum içine girdiğini gördüyseniz o vakit hiçbir şey söylememek en doğrusu. Bazı patronların ayrılma niyetli birinin bu arzusunu sezdikleri an işine son verdikleri de görülmemiş olaylardan değil. Bu nedenle böyle bir girişime kalkışmadan önce size hiç olmazsa 1-2 ay idare edecek kadar bir paranız olmalı bankada. İş aramaya başlamadan bir süre önce sorup soruşturmaya başlayın. Hangi bölümlerde hangi yerler açık, kimler eleman arıyorlar? Bu tür bilgilere daima açık olun. İş yemeklerinde, sohbetlerde duyduklarınızı zihninize not edin. Bu hem çalıştığınız firma hem de diğer firmalar için geçerli. Diğer kuruluşlarda çalışanlarla da dostluklarınızı geliştirin ve oralarda da neler olup bittiğini öğrenmeye çalışın. Bir de işinizin dışında her fırsatı değerlendirin. İş aradığınızı arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, bankadaki dostunuza, jimnastik sınıfındaki arkadaşlarınıza söyleyin. Nereden ne çıkabileceğini kim bilebilir? Hiç ummadığınız biri tam sizin istediğiniz gibi bir iş için eleman aradıklarını bilebilir. Çalışmak istediğiniz alanda çalışanları iş yerini nasıl bulduklarını sorun. Patronunuza ve referans isteyeceğiniz kişilere yaptığınız başarılı işleri anlatın. Hazırladığınız projeleri gösterin ki gün geldiğinde sizin için sorular sorulduğunda hazırlıklı olsunlar. Referans isteyeceklerinizi işe başvurmadan birkaç hafta önce haber verin. Böylece referans mektuplarını hazırlayacak vakitleri olur. Ayrıca bu kişilere özgeçmişinizi de yazıp verin. Ellerinin altında sizin ilgili bilgiler bulunsun. Ve tabii başvuracağınız yerler için özgeçmişinizi son şekliyle yeni bilgileri de içerecek biçimde hazırlayın. Tüm bilgiler gerçek olsun. Asla yalana başvurmayın. Görüşmeye gittiğinizde hazırlıklı olun. Başvurduğunuz firma hakkında bilgi sahibi olun. Eski patronlarınızın telefon numaraları ve adresleri yanınızda bulunsun. Bazıları telefonla, bazıları ise yazılı olarak sizin hakkınızda bilgi almak isteyebilir. Kendinizi onlara en iyi biçimde takdim ederken unutmayın ki bu görüşme aynı zamanda sizin de onları inceleyebilmeniz, bilgi edinebilmeniz için bir fırsat. Sorular sorun. Nasıl bir firma, nasıl bir iş, ilerleme olanakları sınırlı mı, maaşınız ne olacak? Belki maaş fazla değildir ama yükselme imkanı vardır. Bu gibi önemli noktaları anlamaya çalışın. Teklif geldiğinde siz de karar aşamasına ulaştınız demektir. Kesin olarak o iş istediğinizden emin değilseniz düşünmek için zaman isteyin. Sizi gerçekten beğenmişlerse bir süre düşünmek istiyorsunuz diye sizden vazgeçecek değiller. Bu arada başvurduğunuz ve sizin ilgilenen diğer kuruluşlarla da görüşün. İşe girmek üzere olduğunuzu sezen ve sizi isteyenler sizi kaçırmamak için harekete geçeceklerdir. Ve yeni işinizi seçtiniz. Bu arada bunca stresten sonra ve işe başlamadan önce kısa bir tatil yaparak hem yeni işinizi kutlamak hem de iyice dinlenip işinize pırıl pırıl başlamak isteyebilirsiniz. Azıcık bir pazarlıkla bu tatili pekala da elde edebilirsiniz. İşinizi bırakmadan 15 gün veya bir ay önce patronunuza haber verin. Patronunuz ayrılmadan yerinize birini yetiştirmenizi isteyebilir. Eğer çok önemli bir projeyi yarıda bırakmak zorunda kalırsanız, bunu iş saatleri dışında veya hafta sonu tamamlamaya çalışın. Bu tür bir davranış eski patronunuzun sizi iyi bir şekilde anmasına, yeni patronunuzun da bağlılık ve sorumluluk duygunuzu takdir etmesini sağlayacaktır. Bir işten ayrılırken bunu zarifçe yapın. Patronunuz size destek olmamış olsa bile onunla vedalaşırken ona teşekkür edin. Birlikte çalıştığınız günlerden söz edin, iyi duygularla ayrılın. Şirkette aranızın iyi olmadığı birileri varsa onlarla da vedalaşın ve keşke aramızda o tartışma olmasaydı ama artık önemi yok. Sana iyi şanslar dilerim gibi sözlerle bu tür pürüzleri düzeltmeye çalışın. Kısaca ayrılışınızı centilmence, uygarca ve zarifçe yapın. Yeni işinizde çalışmaya başlayınca eski patron ve iş arkadaşlarınızı unutmayın. Ara sıra onları arayın, bir öğle yemeğine davet edin. İş arayanları eski şirketinize salık verin. Onları ilgilendirecek bilgileri veya yardımlarınızı gerekiyorsa esirgemeyin. Böylelikle bazı ufak tefek şeylere dikkat ederek arkanızda anlaşmazlıklar ve olumsuz duygular bırakmadan yeni işinize başlamış olacaksınız. Yepyeni bir işe başlarken bundan güzel bir duygu olabilir mi? Zamanı esneterek kullanabilmek. Üniversitelisiniz, ders çalışmanız gerek. Veya bir işiniz varsa çalışmanız gerek. Arkadaşlarınız var, onları hafta sonu yemeğe davet etmek istiyorsunuz. Şık ve bakımlı olmak istiyorsunuz. Vücudunuzu formda tutup kilo almak istemiyorsunuz. Ara sıra yalnız başınıza kırlarda yürümek, sessizlik içinde kafanızı toparlamak istiyorsunuz. Yeni çıkan kitapları okumak istiyorsunuz. Yeni filmleri, söz edilen piyesleri görmek istiyorsunuz. Ziyaret etmeniz gereken kişiler var. Bir gün, bir tek gün olsun evde gevşeyip saatlerle uyumak, sonra da akşama kadar evin içinde dolanmak istiyorsunuz. İşte çağdaş insanın tatlı dertleri. Yapılacak öyle çok şey var ki. İşte bu noktada zamanlama tekniği devreye giriyor. Zamanını iyi kullanmasını bilenler, bu tatlı sorunu daha kolay çözümlüyor, zamanı saçıp savuranlarsa sorunun bir karabasana dönüşmesine neden oluyorlar. Şimdi yine konunun uzmanlarına kulak verelim isterseniz. Sizlere yardımcı olabilecek altın kuralları şöyle sıralıyorlar. 1. Plan yapın. İşe bir haftalık program yaparak başlamalısınız. Örneğin, her cuma veya pazar akşamı elinize kağıt kalem alıp önünüzdeki haftanın programını yapın. İşinizde yapmanız gerekenleri, aramanız gereken kişileri not edin. Sonra özel yaşamınıza geçin. Burada da işten sonra veya hafta sonu yapmak istediklerinizi yine önem sırasına göre bir listeyle belirleyin. Bürodaki ve evdeki masanızı fazlalıklardan arındırın. Gereksiz kağıt, dergi ve gazetelerle aklınızın karıştırılmasına engel olmak için ortadan kaldırın, çöpe atın. Haftaya başlarken masanızın üstünde size gerekli olanlar bulunmalı sadece. Sonra günlük plan yapın, o gün neler yapacağınızı not edin. Ve unutmayın ki ne kadar çok şey yapmak istiyorsanız planlamaya bir o kadar önem vermelisiniz. Yapacaklarınız haftalık ve günlük olarak kafanızın içinde ve bir kağıt üzerinde ne kadar belirginleşmiş, sıraya girmişse o kadar az zaman kaybını uğrayacaksınız demektir. 2. Listelerin ve not almanın önemini bilin. Nasıl olsa hatırlarım diye zihninize yüklenmeyin. Beyninize daha önemli işler için kullanmalısınız. Hammali işlerini ise bir liste yaparak, notlar alarak defterin üstüne yıkın. Bu listeniz eve gelirken ekmek al ile yeni komşuyla tanış gibi garip notlardan oluşabilir. Ziyanı yok. Garip listeniz sayesinde ekmek almayı unutmayacak, böylece eve gelip soyunup dökündükten sonra evde ekmek olmadığını hatırlayarak sinir krizleri geçirmeyeceksiniz. Yine bu garip listeniz sayesinde komşunuzla hemen can ciğer kuzu sarması olmayacaksınız ama en azından onca bir nezaket ziyareti yapmanız gerektiğini anımsayacaksınız onca koşuşturma arasında.